Ayrım 6.
Mısırlar kımıldıyor. Halil'e kalsa kimse değişmemişti köyde. Herkes 2 yıl önce neyse gene oydu. İyiler iyi, kötüler kötü, tembeller tembel, çalışkanlar çalışkan, yalancılar yalancı, doğrular doğruydu gene. Ama hocaya sorarsanız hiç de Halil'in sandığı gibi değildi durum. Köyde kim varsa günahkardı. Bunca yıl Tanrı'yı, Tanrı korkusunu unutmuş, günaha boğulmuştu köy halkı. Gereği kadar camiye gitmiyorlardı. Günde 5 vakit namazını tam kılan yoktu içlerinde. Gereği kadar mevlüt okutmuyorlardı. Kadınlarını, kızlarını saçı açık, yüzü açık, el ayak bilekleri açık gezdiriyorlardı. Bağları, bahçeleri vardı, harmanları vardı. Ama onların günahlarını bağışlaması için ömrünü Tanrı'nın hizmetine adamış, bağ bahçe sahibi olamamış, hocalarına bir sepet üzüm, bir sepet sebze, bir teneke buğday götürmek gelmiyordu akıllarına. Ne kadar saklarlarsa saklasınlar, başlarını öne eğerlerse eğsinler, ne mal oldukları, birbirinin karısına kızına ne niyetle baktıkları kaçmıyordu hocanın gözünden. Biraz kızsalar bağırıp çağırıyorlardı. Gürültücüydüler, küfürbazdılar, cimriydiler, kurnazdılar, içten pazarlıklıydılar. Kısacası günahtı her davranışları. Sonu hayır değildi bu gidişlerinin. Yıl kurak mı, yağmur mu az yağdı? Elbet az yağar diyordu hoca. Sizin gibi günahkarlara yağdığı kadarı bile çok. Tanrı'nın bu kadarla cezalandırdığına şükredin siz. Bir korkudur sarıyordu köylüleri. Koyun gibi birleşip düşüyorlardı hocanın önüne. Derken ardı arkası kesilmiyordu yağmurların. Yağacak, daha çok yağacak, mahşer gününe kadar yağacak. Kemiklerinize kadar ıslanacaksınız diyordu hoca. Siz bu kafada giderseniz Tanrı'nın gazabından kurtulamazsınız. Korkuları artıyordu köylülerin. Ne yapalım, ne edelim hoca efendi diye ağzından çıkacak söze bakıyorlardı hocanın. Her nasılsa karar gitmeye başlıyordu yağmurlar. Hocanın yüzü gülmüyordu gene. Sırası gelmediyse gelecek diyordu. Bu yıl değilse gelecek yıl bulacaksınız cezanızı. Köylüler ne kadar camiye gitseler gene az, evine ne kadar üzüm, incir, bostan, sebze taşısalar gene az, her hafta mevlüt okutsalar gene az geliyordu hocaya. Bol kara cübbesiyle gerisinde kavuşturduğu ellerinden sarı kehribar tesbihini sarkıtarak yüzü asık, kaşları çatık, herkesi azarlayan bakışlarla köyün içinde dolaşıp duruyordu hoca. Ne yapsalar gönlü olmuyordu bir türlü. Çocuklarına muskalar yazdırıyorlardı. Dertli kadınları, kısırları tütsülettiriyorlardı. İçlerinden biri çocuğunu, hastasını hocaya götürmekte gecikecek olsa götür diye hep birden dikiliyorlardı başına. Hocanın saldığı korku arttıkça kısa bir süre içinde birbirinin günahlarının, kusurlarının gözcüsü kesildi bütün köylüler. Halil'in tarlası küçük, damı kalabalıktı. Hocaya götürecek sebzesi, meyvesi artmıyordu. Durmadan didinmek, elleri de işlemek zorundaydı Halil. Camiye gidemiyordu. Damındaki canlıları doğru dürüst doyuramazken ölülerine mevlit okutamıyordu. Kendi sürülerine karışmış bir kara koyun gibi görmeye başladılar sonunda köylüler Halil'i. O istediği kadar ben koşmasam, çalışmasam çoluk çocuğum aç kalır desin, bizim evimiz damımız boş mu, bizim çocuklarımız ne yerse seninkiler de o kadar yesin. Sen önce Tanrı'ya, hocaya borcunu öde diyordu bunca yıllık köylüleri. Halil'in yola gelmediğini gören hoca, cuma vaazlarında uyarıyordu köylüleri. Bir günahkarın bulunduğu yerde 1000 kişiyi birden cezalandırırdı Tanrı. Köylüleri kendisine soğuk davrandıkça yaşayışının bütün tadı kaçtı, yalnızlığı arttı Halil'in. Yüreğine gün geçtikçe artan bir kahır sardı. Ne oldu bu bizim güzel köye diye düşünüyordu. Herkes var yok güler söylerdi eskiden. Günahlı günahsız diye ayırmaz, kötülemezdik eskiden birbirimizi. Kusursuz insan mı var? Ama eskiden her kusurumuz gözümüze batmazdı birbirimizin. Yağmurlar ben bildim bileli böyle düzen tutmazdı. Az yağdığı, çok yağdığı olurdu. Eskiden de hasta olurduk, iyileşirdik. Günü gelen ölürdü. Şimdi de hasta oluyoruz, iyileşiyoruz, günü gelen gene ölüyor. Ben eskiden nasılsam gene öyleyim. Günahım, sevabım ne arttı ne de eksildi. Halil düşüne düşüne anladı ki hocaydı karartan köyün göklerini. Eşine dostunu kendisine düşman eden, yüreğine suçlu görülmenin kahrını yığan hocaydı hep. Köylüleri anlamasa, görmese, görmek istemese bile o çok iyi biliyordu ki açık gözün, düzenbazın, iki yüzlünün, para canlısının biriydi hoca. İpliğinin pazara çıkacağı günü bekledi hocanın. 2 yıl geçti hocanın köye gelişi üstünden. Temmuz ortalarında bir gün sabahtan kasabaya bir yük armut indirmiş, beygiri üstünde tarlalar arasında ilerleyen toprak yoldan köye dönüyordu Halil. Yaz buğdayları uzamış bele kadar geliyordu iki yanda. Mısırlar adam boyunu bulmuştu neredeyse. Hasat zamanı yaklaşacak, herkes damında, çardağında bekliyordu. Havada dönüp duran, korkuluklardan ürken kargalardan başka tek canlı görünmüyordu ortalıkta. Kolcunun mısır tarlası kıyısından geçerken 15-20 adım içeride bir kulaçlık bir çember içinde sarsıla sarsıla kımıldadığını gördü Halil 5-10 kök mısırın. Acep ne ola diye meraklandı. Tavşan mı? Köpekle kediyle boğuşan bir yılan mı? Yılanın sardığı bir keçi mi? Durdurdu beygirini. Rüzgarsız, durgun havada hep aynı çember içinde kımıldayıp duruyordu hala mısırlar. Tarlanın içinde yer değiştirmediğine göre kımıldamanın nedenini çözemedi bir türlü. Beygirinden indi, bağ testeresini cebinden çıkarıp eline aldı. Gürültü etmeden yaklaştı kımıldanan mısırlara doğru. İlkin kocaman kara bir leke gördü mısır kökleri arasında. Ne inek ne keçi, bu bizim hocanın cübbesi dedi içinden. Bağ testeresini cebine koydu. 2-3 adım daha yaklaştı. Baktı, o bol kara cübbesiyle sürüden kaldırdığı kuzunun üstünde kanat vuran kartal gibi hoca çullanmış kolcunun gencecik karısı Hanife'nin üstüne debelenip duruyor. Hanife ayakları ucuna sıyırmış şalvarını, soluklarının hızından kendisinin yaklaştığını duyacak durumda değiller ikisi de. Hanife'nin başörtüsü yerdeydi. Hocanın sarı kehribar tesbihinin cübbesinin cebinden sarktığını gördü. Hemen karar verdi. Hızla sokuldu, hocanın tesbihini cebinden çekti. Hanife'nin başörtüsünü yerden kaptı. Hanife, ''Ay yandım!'' dedi. Kapattı elleriyle yüzünü. Hoca şaşırdı, bir şey diyemedi. Çakşırını çekiştirerek doğrulmaya çalıştı. Halil tek söz söylemeyi gereksiz buldu. Elinde hocanın tesbihiyle Hanife'nin başörtüsü çabuk adımlarla beygirinin yanına döndü. Arkasına bile bakmadan köye doğru dehledi beygirini. O gece Halil'in kapısı çalındı. Kapıyı Halil açtı. Beklediği gibi hocayı gördü karşısında. Şeytana kapıldığını, hata ettiğini söyledi hoca. ''Nasıl istersen öyle gönlünü edeyim. Tek kolcu duymasın, köyde kimse duymasın.'' dedi. Betbeniz uçuk, eli ayağı titreyerek. Aylardır ezilen yüreği ilk kez rahatladı, güldü Halil. ''Ne diye kocasına söyleyeyim hoca efendi, ben enayi miyim?'' Hoca umutlandı. ''Gözün varsa bil ki Hanife senin de gönlünü etmeye razı. Ben her nasılsa bir kez şeytana uydum, bir daha el sürmem bundan sonra, Hanife senin.'' Halil sustu, hoca avcunda buruşturduğu bir 10 liralığı uzattı. ''Al şunu da bir sevap benim tesbihi veriver.'' Halil kımıldamadı. Hoca titreyen elini koynuna attı. ''Azsa 10 lira daha vereyim.'' Halil kaşlarını çattı. ''Ne Hanife'de gözün var ne de paranı isterim senin.'' Hoca büsbütün titremeye başladı. ''Ya ne edeceksin?'' ''Ben bilirim ne edeceğimi.'' ''Kocasına demeyecektin hani?'' ''Elbet demeyeceğim.'' ''Ne edeceksin deyiver, kahırdan öldürme beni.'' Halil bu kadar süredir içinde biriken öfkesini tutmaya çalıştı. ''Ben çok kahroldum hoca efendi.'' dedi. ''Sıra senin.'' Hoca ellerine asıldı Halil'in. ''Elini ayağını öpeyim, etme, ne edeceksen bana et.'' Halil hafifçe itti, ellerini kurtardı hocanın ellerinden. ''Ben enayi değilim hoca efendi.'' dedi. ''Kocasına ne diye söyleyeyim?'' Olur da sineye çeker. İyisi mi bu cuma camiye gelir, cemaate söylerim. İstersen cemaatin önünde alırsın benden tesbihini. Kolcuya da karısının başörtüsünü versem cemaatin önünde veririm. Hoca kekelemeye başladı. Ne geçecek eline? 50 lira vereyim. İstemez, çek git kapımdan. 100 olsun. Halil kızgınlığını yenemedi sonunda. Defol, ben Müslümanım. Ne zaman istersem o zaman giderim camiye. Müslümansan, kendinden kuşkun yoksa cuma günü sen de gelirsin. Kapattı kapıyı hocanın yüzüne. Pazartesiydi o gün. Ertesi gün hocanın hastalandığı duyuldu köyde. Çarşamba, perşembe geçti. Hoca çıkmadı evinden. Cuma günü namaza gelenler camide toplanırlarken namaz saatinden az önce kalpten öldüğü duyuldu hocanın. Çizme deli sayılmaz. Kızgınların sefer bir otlak anlaşmazlığı yüzünden komşu köyden çoban Veli'yi vurdu. Tabancasına Veli'ye doğrulttuğu güne kadar köyde akranları arasında sıradan bir delikanlıydı Sefer. Her yerde haylazlığı, onun bunun karısına kızına sataşmaktan başka bir iş görmediği söylenirdi. Tabancasından çıkan kurşunlardan biri her nasılsa Veli'nin bağırsaklarına saplanınca köylüler Sefer'in ne erkek ne kabadayı adam olduğunu anladılar. Sefer'i bambaşka bir gözle görmeye başladılar. Jandarmalar köyde bir hafta aramadık ev, samanlık kuyu bırakmadılar. Yakınlarını sıkıştırdılar, Sefer'i bulamadılar. Bütün köy birlik olup Sefer'i sakladı. Bir hafta sonunda Sefer, jandarmaların yakınlarına yaptığı baskıya dayanamadı, kendi ayağıyla gidip karakola teslim oldu. Yargılanması sırasında köylüleri kadın erkek otobüs otobüs İzmir'e taşınıp duruşma salonuna doldurdular. Suçlu bölümünde kılı kıpırdamadan oturan Sefer'i hayran hayran seyrettiler. Sonunda Sefer 15 yıla hüküm giydi. 12 yıl İzmir cezaevinde yattı, 1950'de yayınlanan genel aftan yararlandı, hapisten çıktı. Sefer'in adı önemini yitirmeden 12 yıl köyde ağızdan ağza dolaştı. Veliyle kavgası, tabancasını çekmesi, köyde kimlerin evinde saklandığı, jandarmalar saklandığı evlere girdikçe avludan avluya nasıl kaçırıldığı her ağızda biraz daha şişirilerek anlatıldı. İzmir'e inen köylüleri cezaevine yumurta, peynir, yağ taşıdı. Karşılığında köye Sefer'den selam getirdi. 12 yıl sonra Sefer kızgın köye döndü. Tarla işlerini, hayvan bakımıyla uğraşmayı hiç de özlemiş görünmüyordu. Bu türlü işleri evde 12 yıldır görenlere bıraktı. Sağ kaşına yıkık kasketi, dar külotu, körüklü çizmeleri, herkese tepeden bakan duruşuyla köy kahvesinin önüne kapağı attı. Gerçekten özledikleriyle, yani gene eskisi gibi kahvenin önündeki alandan gelip geçen kadınlar gelinlik kızlarla ilgilenmeye başladı. Gözdeydi hala. Kahvede boş sandalyelerden birini ayağının birini kolunun altına çekiyor, çevresini saranların ısmarladıkları çayları, kahveleri, uzattıkları cigaraları geri çevirmiyordu. Canı isterse onlara hapishane hikayeleri anlatıyor, istemezse şöyle tersinden bir el sallayıp "Beni az rahat bırakın hele," diyor, sandalyesinde geriye kaykılarak kehrivar tesbihini çeke çeke geriniyor, esniyor, güneşleniyordu. Kısacası özgürlüğün, aylaklığın tadını çıkarıyordu. Kadınlar vurgundular onun o sağa sola buyuran hallerine, tesbih çekişine. Sağ kaşına yıkık kasketini, körüklü çizmelerini görebilmek için kapı aralarından, pencerelerden gelip geçişini gözlüyorlar. Sefer'le karşılaştıkları yerde hoppalaşıyor, fıkırdamaya başlıyorlardı. Kahvenin karşı yönünde 15-20 adım ileride bakkal Hamza'nın altına dükkan olarak kullandığı evi vardı. Hamza'nın karısı Hanife penceresinden ilk görüşünde Sefer'i neredeyse tanıyamadı. Onun bildiği Sefer pembe beyaz bir delikanlıydı. Kahvenin önünde gördüğü adamın soluk, renksiz, yer yer çizgiler düşmüş yüzü içine dokundu Hanife'nin, acındı. Bir zamanlar başka genç kızlar gibi onun da ardından koşmuştu Sefer. Hanife biraz erkek kardeşlerinden korktuğu için, biraz da güvenemediğinden kaçmış yüz vermemişti. Toyluk işte. O dönem ne bilsin gün gelip de Hamza ile evleneceğini. Kardeşleri varlıklı diye ağlayıp sızlanmasını aldırmadan evlendirdiler onu. Sefer'in hapse girdiği yıl o da Hamza'nın evine gelin girdi. Suskun, silik, herkesi kendine yabancı tutan bir adamdı kocası. 12 yıl evde, tarlada her hizmetini gördü. Yatağını, ekmeğini bölüştü. 12 yılda 3 oğlan doğurdu. Ama ısınamadı. Yabancı kalmaktan kurtulamadı kocasına. 12 yıl kocasının yanında boyundurağa koşulmuş bir çift hayvanı gibi duydu kendini. İstekleri, duyguları küllene küllene aşk nedir bilmeden 30'una yaklaştı. Gençliğinin güzelliğinin boşuna geçtiğini sık sık ansıdığı çağa geldi. Pencereden bakıp Sefer'e acırken gerçekte acıdığı kendiydi, kendi gençliğiydi. Ertesi gün Sefer'i görmek için pencerenin önüne iten bu acıma duygusu oldu Hanife'yi. Göz göze geldiler. Sefer'in hapiste geçen gençlik yıllarının biriktirdiği isteklerle dolu bakışları, solgun yüzüne aykırı düşen bir çelişmeyle pırıl pırıldı. Bu pırıltının anlamını Hanife hemen anladı. Yüreği hızla vurmaya başladı. Eski günlerinden daha da yakışıklı buldu Sefer'i. Kendi gençlik güzellik yıllarında Sefer'i üzdüğünden utandı, kardeşlerinden korkmakla budalalık ettiğine yandı. Temmuz'un son günleriydi. Tütün tarlalarında da işlerin sıkışık dönemi. Hamza'nın, Sefer'in eniştesinin bağına bitişik 10 dönümlük bir tütün tarlası vardı. Hamza çaresiz dükkanı bekliyor, Hanife 3 çocuğuyla gününü tarlada tütün kırıp dizmekle geçiriyor, gündüzleri pek seyrek köydeki eve uğrayabiliyordu. Bu pencere bakışmasından 2 gün sonra öğleüstü Hanife tarlaları ile komşu bağ arasındaki kuyudan testilerini doldurmaya gitti. Kuyuyu ayvanar ağaçları ile hatmiler, güne bakanlar çevriliyordu. Hanife ağaçları geçince kuyunun 2 adım ötesinde bir narın dibine çömelip oturmuş üzüm yiyen Sefer'i gördü. O sık yeşillik çemberi ortasında Sefer'le karşı karşıya yalnız kalınca her yanına ateş bastı. Yüzü gözü kızardı. Başı önünde adımları birbirine dolanarak kuyunun taşına sarhoş gibi çıktı, kovayı kuyuya saldı. Sefer gözlerini dikti, bir süre kendini süzdü, süzdü. Ağzındaki üzüm çekirdeklerini sağ omzu üstünden yere tükürdü. ''Kız Hanife'' dedi, ''beni tanımadın mı?'' Hanife başını kaldırmadan soluğu tıkanarak mırıldandı. ''Hiç tanımam mı? Tanıdıysan tanıdığına bir geçmiş olsun demek yok mu?'' Dememe sıra mı bıraktın ki? Sefer kısaca güldü. Hanife'yi yeniden süzmeye başladı. Daha nasılsın bakalım? Hanife iç çekti. İşte gördüğün gibi. Sefer iç çekti. İyisin görüyorum, iyisin maşallah. Eskisinden de yamansın. Hanife okşanmış, üzgün gözlerle ilk kez Sefer'e baktı. Gören öyle sanır. Sen göründüğüme ne bakıyorsun? Herkes karşıdan göründüğün gibi mi? Yine karşılıklı iç çektiler. Sefer elindeki üzüm salkımını Hanife'ye doğru uzattı. Üzüm yer mi? Hanife çektiği kovadaki suyu testiye boşalttı. Kovayı yeniden kuyuya saldı. Sen yemene bak. Gel azıcık sen de ye. Hanife onun hapiste geçen günlerine üzüldüğünü açıklamak için fırsat bildi bu sözleri. Sen benimle bir mi? Sen hanedir bağlardan uzak kaldın.